Ayrım 2.
Yine inanışa göre bu iki tepe hiçbir zaman bir araya gelip kardeş olamayacak, beyazla kara asla birbirlerine kavuşamayacaktır. Söylencelere bakılırsa, Aktaş'la Karataş bir gün birbirlerine gidip gelmeye başlarlarsa, yani Aktaş tepesinde Karataşlar, Karataş tepesinde Aktaşlar çoğalırsa, insanlar yeniden kardeş olacaklar, yeryüzüne kesin barış gelecektir. Ne diyelim, dileriz olur. O beyaz atlılar nereye gittiler? Göçerlerle ilgili anlatılan efsane ve söylencelerden biri de şöyle. Bir zamanlar oraların bilinmez karanlıklarında, değişik giyimde ve görünümde zengin göçerler yaşardı. Çok derin, hızla akan, dik yamaçlı nehirleri, çayları, kuzeyin buz tutmuş, ağaç yüzü görmemiş, çıplak, karlı dağları aşarak geldikleri söylenilirdi. Torosları kuzeyden güneye ilk aşan onlardı belki de. Onların varlıklarının gürlüğü olan beyaz atları, uzun belli, beyaz ve bol yünlü zengin koyunları, beyazlıklarını kuzeyin soğuk karlarından almışlardı renklerini sanki. Atlarının yelelerinde uçuşanların adı kardı, rüzgardı. Koyunları, atları ile köpeklerinin sırtlarını örten beyaz yünler ve kıllar, kanlarını toros karlarından almışlardı sanki. Bedenlerini örten kalın kıl keçeden çula benzer giysileri, bellerine sarı madenden tokalı kemerleri, başlarında sivri beyaz yünden dolakları, at eğerleriyle oklarının ve yaylarının üstüne işlemiş garip desenlerde güneş, ay, şimşek ve kartal işaretleri vardı. 3-4 kulplu kazanlarıyla sikke paralarının üstlerinde de bu tür işaretlerden vardı. Altlarındaki beyaz atların yeleleri gibi uzun, kara, gür, büklüm büklüm uzun saçları, sarkık bıyıkları, kalkık gür kaşlı erkekleri, silahlarının ve dövüşçülüklerinin kusursuzluğuyla övünürlerdi. Savaşa tutuştuklarında kılıçlarını hançer gibi delice vururlar, keserlerdi. Kılıçlarını, madene su vermenin gizlerini iyi bilen demircileri, örslerinin üstüne yatırdıkları demirleri uzun uzun döyerek çelikleştirirlerdi. Çelikten hafif kılıçlarıyla uçuşan tüyü bile kesebilirlerdi. Ölümün ve ölmenin daha iyi bir yaşama kaynaklık ettiğine, bu dünyadan öbür dünyaya bir geçiş yolu olduğuna inandıkları için ölülere ve ölüme büyük değer verirlerdi. Saf suların ve ışığın tanrısına, doğasal arınmaya inanırlardı çünkü. Zaten dağlar, bulutlar, sonsuz gökyüzü, göller, geniş ormanlı otlaklar, akarsular, Tanrı'nın yeryüzüne inmiş birer yansımasından başka neydi ki? Ondan, toprağın ağzı, gözü, rahmi olarak bildikleri pınarlara, geniş su ağızlarına büyük saygı duyarlar, kaynak başlarında küfür etmezler, işemezler, ota, yarpıza, kurda kuşa, börtü böceğe dokunmazlardı. Su içen biri, can düşmanları da olsa seslenmezlerdi. Su içene yılan bile dokunmaz sözü, belki de oradan gelmiş olsa gerekti. En çok da orada büyük akarsulara, nehirlere saygı gösterirlerdi. Kız kaçırma, yaralama, düşmanlık, cinayet gibi ağır suç işleyenler, eğer bir yolunu bulup da 3 nehir öteye kaçabilirlerse, suçları bağışlanmış olurdu bu yüzden. İşte bu göçerler, ölülerini toprağa değil, akarsulara, göllere verirler, verirlerken de büyük, görkemli ağıtlar yakarlardı. Ölüleri suya gömme adeti, Orta Asya şamanlığından kalmaydı. Yeryüzü oluşmadan önce her yan denizlerle kaplıydı çünkü. Bu inanca göre su, topraktan daha yaşlı, daha büyük ve temizdi her zaman. Eski İranlıların Efrasiyap ya da Avrasiyap dedikleri, Türklerin ünlü destan kahramanı Alper Tunga, İranlılarla yapılan uzun savaşlardan sonra öldürülünce yasa giren Türkler, "Alper Tunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Ödlek Öcün aldı mı?" diyerek ağıtlar yakarlar. Sonra da Alper Tunga'nın ölüsünü Urminiye Gölü'ne atarlar. Bunu kimi tarihçiler yazar. 1968 kışında günlerce kar ve yağmur yağdı bol karlara. Kar suları ile birlikte seller aldı Çukurova'yı. Sel sularıyla boğuldu her yan. Berdan Çayı ile Mersin'in içinden geçen Aslanköy Deresi taştı. Tarihi Müftü Köprüsü yıkıldı. Evleri, bahçeleri, apartmanları sular aldı. Çoğu eşyaları denize taşıdı. Deniz bulandı. İnsanlar günlerce deniz kıyısından halılarını, kilimlerini, özel ev eşyalarını arayıp topladılar. Bu görünmemiş sel afetini o zamanın radyo ve basını bolca verdi. Hatta bu tufana O yıl ayın çevresini dolaştıktan sonra dünyaya dönen Apollo'nun neden olduğunu sanan kimi Çukurovalı çiftçiler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne "Göğü deldiniz, tufana sebep oldunuz" diyerek telgraflar çektiler. İşte o sel yılında Torosların yeraltı gölleriyle ırmakları taştı. Görülmedik, umulmadık yerlerden 8-10 değirmeni döndürür gürlükte sular fışkırdı yeryüzüne. Fışkırmakla da kalmadı, simsiyah olmuş, çürümüş, yosun tutmuş, kararmış bir sürü insan iskeletiyle kafatası kustu çıkardı dışarı. Ortaya çıkan bu iskelet ve kafatası artıklarını yaklaşan bir kıyametin habercisi olarak yorumlayan kimi fanatik din adamları bile oldu. Acaba o yeraltı sularının gün yüzüne kusup çıkardığı onca iskelet ve kafatası artığı, sellerin toprağıyla birlikte kökünden kazıyıp götürdüğü bir gömütlük eskisinin artıkları mıydı? Yoksa yukarıda söz edilen yarı efsane yörük öyküsünün bir tür doğrulanması mıydı? Hala bilinemiyor. 2. Kaleler. Tarihin çeşitli dönemlerinde sayısız uygarlıklara kan vere gelmiş, sayısız insan korkularına kucak açmıştır Toroslar. İnsanlar, kendilerini güvenlikte görmek, barış içinde yaşamak için ova ve düzlüklerden çok, o sivri, aşılmaz doruklara sığınma gereğini duymuşlardır yıllarca. Çukurova ile Konya Ovası'ndakilerden daha çok kale vardır Toroslarda. İlk Hitit Karasaban'ı, ova topraklarından önce Toros topraklarına girmiştir denilebilir bu yüzden. Toros dorukları, kuş uçumu birbirlerine 20'şer, 30'ar kilometre uzaklıkta olmalarına karşın birbirlerini görürler. O dorukların üstlerine çıkan bir insan, doğusunu, batısını, güneyini, kuzeyini, 35-40 kilometre uzaklıktaki boğazları, geçitleri, düzlükleri, kervan ve göç yollarını avucunun içi gibi görebilir. İnsan soyu, kendini güvencede görebilmek uğruna düz, rahat toprakları, suları bırakarak gitmiş, o sipsivri, ot bitmez, çakıl durmaz dorukların başında yaşamaya zorlamıştır kendini. Gelebilecek bir tehlikeyi, radarların, telsizlerin, telefonların, dürbünlerin olmadığı ortamlarda, kilometrelerce ötelerdeki dorukları elinde tutarak, onları gözetleme kuleleri gibi kullanarak, üstlerine yüksek, görkemli kaleler, hanlar, evler oturtarak güvencede görebilmiştir kendini ancak. Türkülerimizde, yazınımızda, söylencelerimizde o kalelere dair sayısız ezgiler, türküler, efsaneler anlatılır. Ağıtlar, destanlar söylenir. Tek başına bile bu, o kalelerin yüzlerce yıldan beri halkımızın belleğinde nasıl yaşadığını, o kalelerin halkımızla nasıl özdeşleştiğini gösterir. Tarihlerimiz, üstlerine saldıran kalabalık düşman ordularına karşı kendilerini aylarca savunan kalelerin yiğitlik öyküleriyle doludur. Halk dilinde güçlü, sağlam insanlar için söylenilen kale gibi adam benzetmesi yine o kalelerin dayanıklılığından ileri gelir. Ayrıca sayısız aşklara, kavuşmalara, ayrılıklara konu olmuştur kaleler. Kaleden kaleye şahin uçurdum, ah ile vah ile ömrüm geçirdim. Yare şeker ezdim, şerbet içirdim. Öyle mi olur, böyle mi olur Türkmen güzeli? Edası hoş olur Türkmen gelini. Kaleden kaleye taş ben olaydım. Ela göz üstüne kaş ben olaydım. Yalnız kalana eş ben olaydım. Bugün sayıları 45'in üstünde olan, uzakları görmeye yarayan bu dağ kalelerinin yapılış tarihleri, M.Ö. 12. yüzyıla kadar uzanır. Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinin izlerini taşır. Bazıları daha da eskilere, Hitit, Asur dönemlerine kadar gider. Kilometrelerce öteleri görebilmenin dorukları olduğu kadar, uçurumlu kaya üstlerinde insan emeğinin görkemli birer anlatımıdır o kaleler. Bilge kişinin, her hayvan ne olduğunun izlerini bırakır. Ama yalnızca insandır ki, yarattıklarının izlerini bırakır sözünü anımsamamak olanaksızdır buralarda. O kaleler, sivrilikler, yeryüzünü gökyüzünden ayıran birer sınır taşlarıdırlar. Yitmiş, gitmiş büyük uygarlıkların günümüze uzanan dev gümüş taşları gibi duran o kalelere, yıkıntılara baktıkça, bir zamanlar oralarda güçlerini aşan, ölesiye bir çalışmayla tükenmiş insan topluluklarının trajik kaderleriyle karşılaşır insan. Binlerce yıllık zamanı sırtlarında taşıyan o kaleler, insanın bakışlarını kendilerine doğru çekerek adeta çengellerler. Ve hiç tanımadığı duygular gelir, en gizli yerinden yakalar insanı. Bu kale yıkıntıları, tarih denilen geçmişin ne tür acılar, zorluklar pahasına elde edildiğini, nasıl inanılması güç bedeller ödendiğini duyumsatır insana. Ve insanın ölümsüzlüğünü böylece bir kez daha dile getirirler. Hemen hepsi de cansız, ölü görünmelerine karşın her kale, aslında günümüzün sağlam ve modern görünen çoğu binalarından daha sağlam, daha canlı ve yüce bir onura sahip bence. Geçmişin duygularından günümüze kalan anılardır onlar. Tümü de bugünle değil, geçmişle özdeşleşmiş durumda. İnsan o yıkıntılara baktıkça, ister istemez, yalnızca geçmişine sığınıyor, ona inanıyor. Tüm zamanlardan tek bir geçmiş yaratıyor. 1500 metre ile 3000 metre yükseklikteki doruklara oturtulan bu kalelerin pek azı sağlam kalabilmiş durumda bugün. Birçoğu, çeşitli depremler ve bakımsızlık yüzünden zamana yenik düşerek birer harabeye dönüşmüş durumda. Bu görünümleriyle kaleler gömüklüğü de denilebilir Toroslara. Yüzlerce yıldan beri sayısız karları, kışları, fırtınaları gören o kaleler, bazen saldırı üsleri olarak, bazen de savunma amacıyla kullanılmıştır. Bazen de ileri karakol, gözetleme, kollama görevlerini üstlenmiştir. Korsanları, eşkıyaları, savaşçıları, aşiretleri, çobanları, büyük din adamlarını, tutkunun büyük türkücüsü Karacaoğlan ile direncin ve kavganın çığlığını atan Avşaroğlu Dadaloğlu'nun da. Dört köşeli veya yuvarlak burçları, her 50-60 metrede bir hem birbirlerini hem de önlerini rahatlıkla görebilecek şekilde tahkim edilerek yapılmıştır. Sur üstleri, askerlerin savaş anında rahatlıkla sağa sola koşabilmeleri için düzdür. Bir tür seyirdim yerleridir oralar. Kale ortalarında toplanma yeri olarak kullanılan, adına kale içi denilen geniş meydanların çevresinde asker koğuşları, ambarları, mutfakları ve hayvan ahırları bulunurdu. Çepeçevre derin su kanallarıyla kuşatılan ova, kalelerinin aksine, Toros kalelerinin çevrelerinde içleri su dolu savunma hendekleri bulunmaz. Kayalık, sarp yüksekliklerde yapıldıkları için gerek duyulmamıştır bunlara. Kale bedenleri kendi dönemlerinin en güçlü saldırı silahı olan koçbaşı veya mancınıklara karşı dayanabilsinler diye mavi, sert, çinke taşlarından yapılmış, güçlü horasanlı harcı ile sıvanmıştır. Baş etekten üstündür, düşman baştan çok etekten gelir sözü yine o günlerden kalmış olsa gerektir. Etek her zaman baştan aşağıdadır. Dağların eteklerinden gelebilecek düşman ordularını, kervanlarını gördükleri zaman kale üstlerinde ateşler yakarak, ateşi bir tür işaret ve haberleşme aracı gibi kullanarak haberdar ederlerdi birbirlerini nöbetçiler. Böylece başı, yani dorukları ellerinde tutarak, yükseklerde olmanın verdiği rahatlıkla önlemeye çalışırlardı tehlikeleri. Taşlar atarak, yuvarlayarak, yuvarladıkları taşların da yamaçlardaki öbür taşları harekete geçirerek görülmemiş bir taş seliyle korurlardı kendilerini. O dönemlerde özgürlüğün, bağımsızlığın yolları o kalelerden geçerdi böylece. İnsan soyunun barışa ve güvenliğe ödediği fiyatın adıydı o kaleler. İç Anadolu'yu Çukurova'ya bağlayan, güneyden kuzeye 80-100 kilometre olan, kışın 6 ayı karlarla örtülen Toroslarda geçitler, yollar susar, yaşam durur. Geçici olarak duran o yaşamı sürdürebilmek adına yapılmıştır o kaleler biraz da. Aslan Köyü ile Tırtar köylerinin arasında yer alan soluk kesici Dümbelek Boğazı'ndan çıkıldığında "Dur orada!" dermiş gibi insanın karşısına birdenbire çıkıverir Alakarlı Ulu Bolkar dağları. Tek bir yöne, bakışa sığmayan büyüklükte, görkemli bir buzul ve kayalıklar azmanıdır Bolkarlar. İnsana verdiği sessizlik o denli muhteşem, o denli baştan çıkarıcıdır ki ne yapacağını, ne yöne bakacağını bir süre bilemez olur insan. Bir kez bakıldığında kolay kolay bakışını geri vermez, görüntüsüyle sarhoş eder insanı. Aslan Köyü'nün üstünde birdenbire yükselerek 2800 metreyi bulan teke taşı doruğunun sırtları çırılçıplaktır. Ne toz var ne toprak. Yaz kış eserek kırbaç gibi vuran bol kar rüzgarları toz, toprak bırakmamıştır orada. Buzul altından yeni çıkmışçasına yüzleri ustura ağzı gibi keskin, tırtıklı taşlarla dolu doruğun üstünde harçsız, sıvasız, kuru taşlardan yapılmış bir sürü kale, han ve kışla yıkıntıları hala durur. yüzlerce yıl öncesi oralarda oynaşan çocukların, yün eğiren kadınların, ata binen, kılıç sallayan, nöbet tutan askerlerin yerlerinde kara keven otları bitiyor şimdi. Oralarda yağan karın kışın 5-6 metreyi bulmasına karşın, teke taşının doruğunda bir tek kar tozuna rastlanmaz. Saatte hızı 80-100 kilometreyi aşan kar fırtınaları, kar bırakmaz orada. Eskiden sivri uçlarında dağ keçileriyle kangal boynuzlu geyikler tünediği için teke taşı denilmiş adına. Teke taşından bakıldığında uçsuz bucaksız hüyük düzü, öbür adıyla hüyük alanı ile karlı bol karları, güneye bakıldığında 60 kilometre ötelerdeki Akdeniz'le, Mersin'i, limanda bekleşen gemilerle buğday silosunu görebilir insan. Yine Selçuklu ve Osmanlı arşivlerinde o kalelerin yönetimleriyle ilgili sayısız kanunnameler vardır. Bunların bazılarında kale içinde oturan kişilerin kale komutanlığına yılda bir yük kireçle bir yük kum teslim edeceği, kale başına yıllık olarak kaçar okka barut verileceği gibi ayrıntılar yazılıdır. Aslanköy'ü karşısına alan Gavur Kale ile Azdoğ'da seferberlik ağıtlarında adı geçen Kale Gediği Kalesi'ni, oradan Asar Kalesi'ni, Asar Kale'den Gözne Kalesi'ni, Gözne Kale'den Çandır Kalesi'ni, Çandır Kale'den Hebilli Kalesi'ni, Hebilli'den Tarsus Ovası'nı bir uçtan öbür uca denetleyen Kırımlık Kalesi'ni, oradan da vaktiyle 5 kapısı, 87 burcu olan ama şimdilerde Kleopatra Kapısı adıyla bilinen ufacık bir sur kalıntısından başka izi kalmayan ünlü Tarsus Kalesi'ni görebilir insan. Teke taşı doruğundan batı yönüne doğru bakıldığında ise üstünde eski kilise, tapınak ve han yıkıntıları bulunan başı ormanlı, ak topraklı küpeş doruğu ile daha batıda 2700 metre yüksekliğindeki Yel Kale'yi, Yel Kale'den Kızıl Geçit Kalesi'ni, Kızıl Geçit'ten Saklıkent ve Saraydınlı Kalesi'ni görebilirsiniz. Ve çok güçlü bir hayranlık ve bakma duygusu ile çepeçevre kuşatılırsınız. Denizin ortasındaki küçücük bir ada üzerine kurulmuş, yedi burçlu tarihi Kız Kalesi ile karşı karşıya bakan, Romalılar tarafından deniz kapısı olarak yapılan ünlü Korikos Kalesi, kare biçiminde, iç içe iki sırdan oluşmuştur. Çevresi hendeklerle çevrili kalenin ortasında büyükçe su sarnıçları ile ev yerleri vardır. Dokuz burçludur. Çevresinde yer yer yıkılmış tarihi su kemerleri olan kale, Helenistik, Roma ve Bizans çağlarını yaşamıştır. Kentin batısında, çevresi çam ağaçlarıyla kaplı bir tepenin üstüne kurulmuş olan, türkülerde adı geçen ünlü Silifke Kalesi, 23 kulesi, iç içe yapılmış kalın surları ile Silifke'ye tepeden bakar. Daha batıda, Silifke-Aydıncık Karayolu'nun 30. kilometresinde, dört yanı derin uçurumlarla kaplı bir tepenin üstünde kurulmuş olan ünlü Tokmar Kalesi, yine Romalılar döneminden kalma eski bir korsan kalesi olan Softa Kalesi, Günlar'ın 10 kilometre güneyinde sarp bir tepenin 750 metre uzunluğunda, 150 metre genişliğindeki düzlüğünde yer alan Meydancık Kalesi, Alahan Manastırı, Mut Kalesi ve tırmanılması güç, sarp ve dik bir kayanın üzerinde kurulmuş olan Mavga Kalesi, 150 metre yüksekliğiyle insanı ürpertir, çılgına çevirir. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Anamur'un 7 kilometre güneydoğusunda yer alan ünlü Mamura Kalesi'nin çevresi hendeklerle çevrilmiş olup 39 kulesi, 3 avlusu vardır. Torosların Ereğli ve Konya düzlüğüne bakan arka yüzünde ise Hititlerden kalma İvris Kalesi ile ünlü Annaşa Harabeleri, Mindos ve Aydos Kaleleri, Gülek Boğaz'ın denetleyen Namrun, Sinnap, Tanzit, Koçak ve Gülek Kaleleri, bunların yanı sıra eski Tabya, Kervansaray ve Han yıkıntıları da görülebilir. Ayrıca yitmiş gitmiş birçok ören yerleri, surları, tapınak ve duvar kalıntıları, ıssız kayalıkların yüzlerinde, güçlülüğün, verimliliğin simgesi boğa, aslan, çift başlı Selçuk Kartalı, koç ve geyik desenli kabartmaları da. Medetsiz Tepesi'nden sonra Bolkarların ikinci büyük doruğu olan Mindos Dağı'nda bir zamanlar içinde katır ve deve kervanlarının konakladığı üst üste oluşmuş mağara katları bulunur. Aynı dağda Roma döneminden kalma dev bir kaya tapınağı ile yüz yüze geliverir insan. Tapınağın iç duvarlarına büyük bir ustalıkla kazınmış yazılar, desenler göze çarpar. bir köşesine irili ufaklı odunlar yığılmıştır tapınağın. Ne ki o odunların cinsleri günümüz tarihinin bilinen ağaçlarından kesilmiş odunları değildir. Yabani çilek ağacından kesilmiş et kırmızısında odunlardır onlar. Günümüzün Toros'unda o yabani çilek ağaçlarının bir tekine bile rastlayamazsın. Yüzlerce yıl öncesinden kesilip düzülmelerine karşın çürüme, kurtlanma, kabuk dökme, kavlama falan da göremezsin hiç. Kupkuru odunlar tıngır mıngır dururlar hala orada. O mağaraların doğal görünümleri altın, gümüş, antik para ve heykel bulabilme umuduyla kazılmış, balyoz ve kazmalarla paramparça edilerek bozulmuş durumda şimdi. Ot ve saman yığınlarıyla dolu içleri ayrıca. Sorumsuzca yakılan ateşlerin dumanından simsiyah olmuş. Yerli kaya üstlerine oyulan sayısız lahit kapakları da bu parçalanmadan payını almış ayrıca. Tümü de birer açık hava müzesi sayılabilecek olan bu tarihi yerlere kimsenin saygısı kalmamış gibi. Düne yapılan saygısızlık bugünün ve yarının insana da yapılan en büyük saygısızlıktır oysa. Hacı Yürük yaylasının batısına düşen, lacivert renklere bürünmüş dağ sıralarının önü bıçakla kesilmişçesine bir düzlüğe uçurum verirler. Gavur uçtuğu adı verilen bu kayalık dağın yüzüne çekiç ağızlarıyla merdivenler kazılıp açılmıştır. Merdivenlerden tırmanılarak çıkıldığında geniş ağızlı bir mağara ile karşılaşır insan. Ne var ki içi dışı altın, gümüş, sikke ve antik para bulabilmek umuduyla balyozlarla paramparça edilmiş durumda mağaranın. O mağara içleri kim bilir uzak seslenişli kaç Türkiye ağız verdi, kaç ölümlü kavganın seslerine tanık oldu. Gizlenmelere, sinsiliklere, haydutluklara açtı bağrını. Aşağılarda Kıvrım Gölpınarı denilen sazlık gölün kenarında, kapakları kırılmış Roma-Bizans dönemlerinden kalmış lahit taşlarından birinin içinde, kıl keçe ve yün yıkayan kadınlar. Bol köpüklü sabun suları, lahitin yüzüne oyulmuş iri gözlü, kıvır kıvır saçlı Romalı karı kocanın tombul yüzünden aşağıya dökülüyor. Bir başka lahit taşının içinde de, alnı paralı gençten bir kadın, çıplak ayaklarıyla siyah üzüm eziyor. Romalı soylunun kemik izlerini taşıyan o lahitin içinde ezilen üzüm suyu ile ondan kaynatılacak pekmez, biraz da Romalı'nın kanı, canı sayılmaz mı? Kale taşlarının çoğu düşmüş yuvarlanmış bugün. Çoğunu da yöre köylüleri söküp taşıyarak kendi evlerinin yapımında kullanmışlar. Kale içleriyle çevresi, kömür, kül, çanak çömlek artıklarıyla dolu şimdi. Bazı çanak çömlek parçalarının üstlerinde o çanağı çömleğe yapan ustanın parmak izlerini görmek de olası. Çatlak duvar aralarından yaban otları çıkıp fışkırmış dışarı. Çiçekli otlara arılar konup kalkıyor. Arıların pususuna yatan kertenkeleler, kale yalnızlığının simgeleri sanki.